Ayrım 35. O Sarışın Kurt. Atilla İlhan. Sayfa 412. İstanbul, Pera Palace Oteli, lobi, gündüz. Amerikan barda bir iki İngiliz zabiti, yanlarında Levanten bir kadın, şuh ve havalı. Masalarda eskisine nazaran Türk ve Müslümanı daha çok alafranga müşteriler. Servis yapan Rum garson. Dışarıdan geçen tramvayların çan sesleri işitilmektedir. Arada otomobillerin o döneme ait kornaları. Salonda kibar ve yumuşak bir rabarba hüküm sürüyor. Dışarıya bakan camların önündeki bir masaya Mithat Bey ile Fikriye oturmuştur. Onlara çay servisi yapılmış, Fikriye Paris'ten aldığı elbiselerin şıklığı içinde görünüyor. Mithat Bey sivil giyinmiştir. O da hayli şık ve yakışıklı. Fikriye çay servisini yapıyor, gülerek, "Benim unutamadığım kör apostoldan firarımız. Ne namütanahi bir geceydi o. Biraz duraklar. Ne kadar mütehammil imişim. Şimdi şaşıyorum. İhtimal ümit insana kuvvet veriyor." Mithat Bey daha ciddi, o da mütebessim. "Sizi erkek kıyafetinde görünce paşanın hayreti de unutulur gibi mi yani?" Başka bir ses tonuyla, "Nerede kalıyorsunuz?" Paşanın adı geçince aralarına bir sessizlik yığılır. Sessizliğin arasında tramvayların vınlaması, çanları. Fikriye'nin yüzü mahzun, sessiz, çay koyduğu fincanı Mithat Bey'e uzatıyor. Sesi kırıktır. Fikriye, "Gelibolu'da ahbaplarda kalıyorum. Hani Sabıki Kudüs valisi Macit Bey vardır. Zecesi Nimet Hanım. Eksik olmasınlar." Susup tekrar dalacaktır. Sonra daha önce konuşmuşlar gibi birden konuya girecektir. Fikriye, dalgın, kırık dökük, "Benim izah edemediğim mektuplarımın cevapsız kalması." Mithat Bey mazeret arar gibi, "Gazi'nin işi başından aşkın. Yeni bir fırka tesis ediyor. Sulhün mahiyeti müphem. Lozan'da iş uzadı." Fikriye onu duymamış gibidir. Gözleri aynı noktaya takılmış, bıraktığı yerden aynı ses tonu, aynı yüz ifadesiyle devam edecektir. Buradan itibaren uzak ve derinden Chopin'in etüdü, La Tristesse Fikriye'nin piyanosundan. Fikriye, "Ankara'ya intikalimi neden istemiyor? Hürmette asla kusur etmedim. Ne hürmette ne hizmette. Hani kaburgası kırılmıştı. Sakarya'dan evvelki günlerde. Hiç unutmam." Mithat Bey sözünü kesip lafı değiştirmeyi deneyecektir. "Münih nasıldı, sanatoryum? Sıhhatinizi merak ettik." Fikriye ondan kopmuştur. Bir hayale saplanmış gibidir. Bakışları aynı yöne dalmış, sesi aynı tonda devam eder. Fikriye, "Söylesenize Mithat Bey, o nasıl bir kadın? Sahiden çok mu güzel? Hırçın ve mütehakkim imiş diye duydum." Mithat Bey hem üzgün hem çaresiz yeni bir sigara yakmaya davranır. Cevap vermeyi deniyor, Fikriye tavrını değiştirmeden sigarasını elinden alacaktır. Dudaklarını eleştirecek, Mithat Bey kibriti onun sigarasına tutacak. Mithat Bey sigara yakmaya davranır. "Epeydir Ankara'ya yolum düşmedi. Vaziyete siz ne kadar muttaliyseniz ben de..." Fikriye sigarasını elinden almıştır. Kibriti çakarken, "Sigara size serbest mi?" Fikriye dumanlar arasında kaybolurken gereksiz ve manasız gülmeye başlıyor. Bir süre kendi kendine gülüyor. Sonra hem konuşuyor hem de çantasını açıp içinden Paris'ten aldığı sedef kabzalı küçük tabancayı Mithat Bey'e gösteriyor. Fikriye kendi kendine gülerek, "Halbuki seyahatimin maksadı ne kadar masum. Paris'ten şu küçük yadigarı almıştım." Konuşurken sonlara doğru sesi kırılıyor. Kamera elinde tutup Mithat Bey'e gösterdiği kabzası sedefli zarif tabancaya yaklaşıyor. Son cümlesi of olarak geçecektir. Fikriye kırık bir sesle, "Paşa'ya takdim arzusundayım. Hepsi bu." La Tristesse gittikçe hafifleyerek adeta erir. Ankara, Çankaya Köşkü'nün uzaktan görünüşü, akşam. Bahar aydınlığı, ağaçlar belki çiçektedir. Ortalarda Foxy'nin dolaştığı görülüyor. Gazi'nin kırmızı otomobili köşkün uygun bir yerinde park edilmiş, etrafta ağaçlardan ağaçlara savrulan bir kuş kalabalığı. Tabiatın bahar coşkunluğu içinde çeşitli kuş cıvıltıları, görünmez kuzuların melemeleri. Görüntüye gerilerden büyüyerek gelen bir gazetenin ilk sayfası bindiriliyor. Bu, Hakimiyeti Milliye gazetesinin birinci sayfasıdır. Gazi'nin kalpaklı bir fotoğrafı çevresinde büyük başlıklar. Gazi Hazretlerinin programı 9 umdeden mürekkeptir. Buradan itibaren Latife'nin 9 umdeyi okuduğu of olarak işitilmeye başlıyor. Aynı anda Çankaya sofrasının sesleri, geride yaylı sazlar orkestrası, lehar. Latife, "Yeni faaliyet devresinde meclisin ekseriyetini aynı gaye etrafında toplamak ve memleketi Hakimiyeti Milliye Dairesi'nde siyasi teşkilata kavuşturmak için bir halk fırkası teşekkül edecektir." Ankara, Çankaya Köşkü, Kabul Salonu, akşam. Geçme, salonun piyano bulunan köşesinde Lehar'dan hafif parçalar çalmakta olan hafif müzik topluluğuna yapılıyor. İki kadın, iki erkek, keman, viola, violensel, piyano. Latife gazeteden okuyor. Grubumuz intihaba aşağıdaki umdelerle iştirake karar vermiştir. Hakimiyet bila kaydü şart milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haricinde hiçbir makam, Gazi'nin amorsundan koltuğuna kurulmuş, elindeki hakimiyeti Milliye gazetesini okumakta olan Latife, alafranga şıklığı, first lady havası içinde. Latife okumaya devamla, mukadderatı milliye hakim olamaz. Saltanatın ilgası hakkındaki karar, layete gayyer düsturdur. Tevhidi tedrisata derhal teşebbüs. Elindeki gazeteyi sıkılmış bir tavırla yandaki koltuğun üzerine bırakır. Paşa'ya, iyi güzel de, fırka kadın namzetler de gösterecek mi? Mustafa Kemal Paşa o sırada kadehini dudaklarına götürmek üzeredir. Kısa bir tereddüt geçirip duraklar. Hiç şüphesiz. Latife mütebessim ve emin şampanya bardağına uzanırken soruyor. Benim için İzmir'i mi düşünürdünüz? Mustafa Kemal Paşa birden belirgin bir şekilde keyifsiz, gizlice asabi. Mustafa Kemal Paşa, tuhafsın Latif. Evvela, acaba düşünür müydünüz diye sorman münasip olurdu. Latife hırçın, yoksa kadınlar intihap olunamayacak mı? Mustafa Kemal Paşa, kadınlar elbette. Gazi'nin karısı meclise girmeli mi? Bazı şüphe ve tereddütlerim var. Latife, beni buna layık görmüyor musunuz? Mustafa Kemal Paşa, liyakat mevzu bahis değil Latife. Meseleyi vaz edişin bir emri vaki. Beni emri vakilerinle adeta muhasara ettin. Gazi daha fazla oturamaz, ayağa kalkıyor. Latife'ye doğru küçük adımlarla yürüyerek asabi fakat sesini yükseltmeden konuşacaktır. Mustafa Kemal Paşa, mobilyalar emri vaki. Sofra protokolü emri vaki. Eliyle müzisyenleri gösterir. Saz heyeti emri vaki. Latife daha hırçın gözlerini paşaya dikmiştir. Bu köhne binaya bir nezahet getirmek arzu etmiştim. Mustafa Kemal Paşa onun yakınındadır. Çakmak çakmak mavi gözlerini onun gözlerine dikmiştir. Öfkeli dişlerinin arasından sesini yükseltmeden konuşuyor. Gerilimin yükseldiği bu anda yaylı çalgılar tüy gibi hafif, uçucu, son derece neşeli melodiler çalmalıdır. Mustafa Kemal Paşa, beri bak çocuk, sabrımla oynama. Ben konakta doğmadım, sarayda büyümedim. Ömrüm taşra karargahlarında geçti. Salona girmekte olan Seryaver Salih Bey aradaki gerginliği hisseder etmez duraklıyor. Yüzünde bir kaygı gölgesiyle son sözleri dinler. Mustafa Kemal Paşa ses biraz yükselmiştir. Soframdaki adamlar ateş sofrasını paylaştığım adamlardır. Susar daha alçak bir sesle tehditkar. Bizimle oynama. Salih Bey hafif öksürerek Paşa Hazretleri Lozan'dan zat-ı alinize müstacel bir şifre var. O tarafa yürüyor. Rauf Bey göndermişti de. Mustafa Kemal Paşa birden değişmiştir. Yumuşak, dost bir sesle Salih'i karşılıyor. O sırada Latife hırçın bir jestle sigara yakıyor. Mustafa Kemal Paşa hatta gülümseyerek, getir bakayım, nedense Rauf'la geçinemez. Hoş, haksız da sayılmaz ya. Telgraf suretini alırken bir el işaretiyle çalgıyı gösterip, Salih Bey bir zahmet susturasın şunları. Latife, Gazi'nin davranışı ve sözleri karşısında adam akıllı hiddete kapılıp henüz yaktığı sigarayı kül tablasına hışımla bastırarak ayağa kalkar. Ters ters bakıyor. O da ısrarcı bir sesle konuşacaktır. Latife, öyle görülüyor ki işleriniz var. Esasen rahatsızım. Muannit bir baş ağrısı. Sahte bir tebessüm. Bonsuvar beyler. Odasına çekilmek üzere salonun kapısına doğru yürüyor. Gazi bir an arkasından seslenir. Latife! O cevap vermeksizin çıkınca paşa dönüp Salih Bey'e bakacaktır. Mustafa Kemal Paşa başını iki yana sallayarak neden böyle yapıyor? Adeta maziye ait her şeyi tahrip ihtirası içindedir. Salih Bey kabahat işlemiş gibi başını önüne eğiyor. Ankara, Çankaya Köşkü, Latife'nin odası, gece. Aşağıda yaylı çalgıların hafif müziği devam ediyor. Hafif, nispeten daha uzak. Latife odasına da hışım gibi girer. İçi sıra şiddetli bir tartışmayı sürdürdüğü yüzünün ifadesinden, hareketlerinden hissedilmektedir. Tutarsız ve anlamsız şeyler yapıyor. Kısa mesafede birkaç kere gidip gelir. Bir yastığın yerini değiştirir, bir çekmeceyi açar, öylece kalır, bir şey dinler. Dinlediği aşağıdaki çalgı sesidir. O anda birden kesilir. Latife açtığı çekmeceyi şiddetli bir öfkeyle kapatarak kendini divanın üstüne yüzük koyun atar. Ağlamaya koyulur. Omuzları sarsılmaktadır ama hıçkırıkları sessizdir. O ağlamaya başlayınca kamera başına doğru yaklaşacaktır. Yüzü öbür tarafa bakıyor. Görünen sarsılan omuzları ve başıdır. O sırada bir el Latife'nin saçlarını hafif hafif okşamaya başlayacaktır. Latife'nin ağlaması durur. Başını kameraya döner. Kirpiklerinde asılı gözyaşları pırıl pırıl, gözlerinde ani bir zafer parıltısı. Okşayanı Gazi sanıyor. Canan Kalfa müşfik, "Üzme canını yavru kuşum, benim bir tanem." Latife, Canan Kalfa'nın sesini duyar duymaz hızla doğrulur. Hırçın ve asabi kendine çeki düzen verir. Kalfa'yı haşlar. Latife, "Sana kaç kere söyledim Canan Kalfa, kapıyı çalmadan girme diye, niye laf anlamıyorsun?" Canan Kalfa böyle bir davranış beklemediği için basbayağı hayrete düşmüştür. Latife bunu görünce biraz sesini alçaltır. Latife, "Beni yalnız bırakır mısın, lütfen?" Ona arkasını dönüp kalkıyor. Komodinin üstündeki kutudan sigara alıp yakıyor. Dumanların arasından bir an aşağısını dinliyor. Sonra ani bir kararla bir kalem kağıt çekip mektup yazmaya oturuyor. Latife'nin mektup kağıdı, mürekkep kalemi ve yazdığı mektup. Latife'nin neler yazdığı onun sesinden of olarak duyulacaktır. Latife kederli ve şikayetçi bir sesle, "Sebebi hayatım, anneciğim. Sana bu mektubu gözyaşları içinde yazıyorum. Bir baht ve bedbahtım. Kocamın töhmeti altında bulunuyorum. Biraz evvel emri vakiler yapmakla itham edildim. Ankara, Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'in sofrası, gece. Kalabalık bir sofranın rabarbası. Kelimeleri seçilemeyen muhavereler, tabak, bardak, kadeh ve çatal bıçak sesleri. Ali Çavuş'un bağlaması, söylediği türkü. Pencere açıldı, Bilal Oğlan, piştoğ patladı. Varın bakın Bilal Oğlan, yine kimi hakladı, vesaire. Sofranın başındaki Mustafa Kemal Paşa, sağına oturmuş Ali Fethi Bey ve soluna oturmuş Tevfik Rüştü Bey ile ciddi bir müsafahaya girmiştir. Masanın üstünde Salih Bey'in getirdiği şifre sureti. Paşanın tesbihi, sigara tabakası, kül tablası, leblebi tabağı, kadehi vesaire. Mustafa Kemal Paşa ciddi, daha çok Fethi Bey'e, "Telgrafa bakarsanız İsmet'te bıçak kemiğe dayanmış. Hükümetle aramızda ihtilaf vardır," diyor. "Mutabakat hasıl olmazsa dönmek kararında." Ali Fethi Bey biraz şaşırmıştır. "Bu kadar vahim mi?" Tevfik Rüştü Bey, "Zannederim Rauf Bey onun tavizkar davrandığı fikrindedir." Kılıç Ali Bey öteden müdahale ediyor. "Ya onun Mondros'ta verdiği tavizler? Asıl sebep bu olmasın." Bu söz üzerine kahkahalar yükseliyor. Bağlama, Ali Çavuş'un türküsü, kahkahalar, rabarba gerçekten yüksektir. Masada Kılıç Ali Bey, Nuri Conker Bey, Masar Müfit Bey, Reşit Galip Bey, Recep Bey, Mahmut Celal Bayar Bey, daha gerilerde Hasan Rıza Soyak Bey ve bazı mebuslar fark ediliyor. Nesim Efendi, diğer bazı görevliler hizmet ediyorlar. Sofradan boşalmış tabakları alıp yeni yemek ve mezeler getireceklerdir. Sürekli içilen sigaradan duman etrafı sarmış, masanın öteki ucu puslu, hemen herkes çakır keyif. Mahmut Celal Bey, "Hükümetin niyeti nedir? Muahedeyi Düveli Muazzama ile imzalayıp Yunanlılarla baş başa kalmak mı?" Tevfik Rüştü Bey emin. "Yok beyim, esas mesele harp tazminatından çıktı. Musır olacak mıyız olmayacak mıyız? Paşa Hazretleri müdahale etmese?" Mustafa Kemal Paşa, "Başka çareyi hal var mı? Türk tarafı yek vücut olmak zaruretindedir." Kılıç Ali Bey başı dumanlı kadehini kaldırır. "Gazinin şerefine." Masada birbiri ardına kadehler kalkıyor. Sigara dumanları arasında tokuşturuluyor. Keyifli bir sofra muhabbeti hüküm sürmektedir. Rabarba daha yüksek. Çeşitli seslerle benzer sözlerin tekrarı. "Şerefe, şerefe, Gazi Hazretlerinin şerefine." Kılıç Ali Bey kadehini indirirken, "Ali Çavuş, çal paşanın türküsünü, göster kendini." Ali Çavuş ona verilen ehemmiyetten mağrur, heyecanlı, coşkun, bağlamada hemen havayı değiştirir. "Manastırın ortasında vardır bir havuz," türküsünü çalmaya başlar. Masanın dumanı, dalgalanması, muhabbeti arasında Mustafa Kemal Paşa'nın bir an daldığı görülecektir. Sonra içli sesiyle çok sevdiği türküyü söylemeye başlıyor. "Manastırın ortasında vardır bir havuz, canım havuz, bu yurdun kızları hepsi de yavuz, biz güler oynarız." Ankara, Çankaya Köşkü, yatak odası, gece. Pencereden vuran mehtap aydınlığında yatak mavi yaldızlı bir masal atmosferi içindedir. Mehtabın büyüsü eşyayı ve odayı değiştirmiştir. Odanın ihtişamını alt üst eden, aşağıdan yükselen rabarba, saz sesi, bir ağızdan söylenen manastır türküsüdür. Kamera, pencereye bakan bir koltuğa oturmuş, Latife'ye yaklaşır. Mehtap alacasında genç kadının sırtını koltuğa yasladığı görülüyor. Gözleri sonuna kadar açık, yüzünde hırçın, hatta yırtıcı denebilecek bir ifade belirmiştir. Aşağıdan yükselen sesler birden zirveye çıkar. Bu defa alkışlar, yaşa, var ol sesleriyle karışık bir türkü sonu rabarbası. Latife birden ayağa kalkar. Bütün gücüyle odanın tabanını tekmelemeye başlar. Hem olanca ağırlığıyla vurmakta hem de bağırmaktadır. Latife, yeter artık, yeter, bıktım usandım. Ankara, Çankaya Köşkü, Kabul Salonu, gece geç vakit. Geçme sofranın öteki ucundan sofranın başındaki Mustafa Kemal Paşa'ya yapılıyor. Kadehler yine onun şerefine yükselmiş, sofradakiler onu söylediği türkü dolayısıyla alkışlıyorlar. Paşa da ayağa kalkmıştır, gülümsüyor. Salonda hayli gürültü ve rabarba olmasına rağmen tavandan Latife'nin darbeleri işitilmektedir. Mustafa Kemal Paşa'nın tebessümü silinir. Gözlerini tavana doğru kaldırır, ne olduğunu anlamıştır. Kaşları çatılıyor. Yüzünde öfke kadar keder çizgileri de belirmiştir. Sofradakiler onun ciddileştiğini görünce yavaş yavaş seslerini kesiyor, sakinleşiyorlar. Salondaki gürültü ve rabarba alçalmaktadır. Bu tavandan indirilen darbelerin daha iyi duyulmasına neden olur. Ali Fethi Bey, üzgün ve mahzun Gazi'ye, ''Vakit çok geç oldu paşam, müsaadenizi istirham etsek.'' Tevfik Rüştü Bey, mahcup, ''Hanımefendi rahatsız oldular.'' Aşağıda gürültü kesilince tavandan gelen darbeler hafifleyip duruyor. Salonda ağır bir sessizlik var. Bu sırada saat gecenin herhangi bir buçuğunu çalacaktır. Paşa mahzun hatta kederli gülümsüyor. Mustafa Kemal Paşa mükedder bir tebessümle ''Asıl rahatsız olan benim Tevfik Rüştü.'' Az susar başka bir ses tonuyla ''Biliyor musun, izdivaç diplomasisi yanında beynelmilel diplomasi hiç kalır.'' Ankara, Çankaya Köşkü, yatak odası, gece geç vakit. Latife sırtına ipek sabahlığını giymiş, bir sigara yakmış, gözlerini dışarıya dikmiştir. Camlar mehtabın yaldızlı laciverdiyle parıldıyor. Köşkün bahçesinden birer birer hareket eden otomobillerin motor sesleri, motor seslerinin gecenin içinde uzaklaşması, daha uzaklardan bazı köpek havlamaları, horozlar. Yatak odasının kapısı açılıyor, içeriye Gazi giriyor. Keyifsizdir. Daha merdivenlerde kravatını çözmüş, yakasını açmış, içeriye sessizce girecek, önce yatağa bakıp Latife'nin orada olmadığını görünce gözleriyle onu aranacaktır. Paşa odada gidip gelerek soyunmaktadır. Latife ona ilgisiz görünür. Bakışları hala pencerede, sigarasının dumanları halka halka başının üstünde yükseliyor. Arabaların sesi tamamıyla kesildi. Şimdi sadece uzaklı yakınlı köpek sesleri, uzak horozlar. Mustafa Kemal Paşa Latife'ye dönerek dargın bir sesle ''Demek küçük hanım yalnız kalmayı sevmiyor.'' Latife hemen cevap vermez. Sonra ''Yalnız kalmayı severim. Yalnız bırakılmayı sevmem paşa.'' Gazi gözlerini kısarak karısına bakıyor. Sırtına gecelik niyetine maşlahını giymiştir. Durgun ve dargın camlara yürüyor. Mehtap aydınlığı ünlü profilini yaldızlamıştır. Ona mı, kendi kendisine mi olduğu anlaşılamayan bir tarzda kederli ve dargın konuşuyor. Yalnızlık mı? Onu sen ne bilirsin çocuk? Ne demek olduğunu bana sor. Ankara, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, gündüz. Kurtuluş leitmotivli müzik sahneye eşlik etmeye başlıyor. Geçme, güneşli bir yaz aydınlığında TBMM binasına yapılıyor. Meclisin önünde hareket vardır. Girip çıkanlar, meraklı bir halk kalabalığı vesaire. Görüntünün üzerine birbiri ardınca gelen gazete başlıkları bindirilecektir. Başlıklar geriden sökün ediyor. Göründükten orada bir süre kaldıktan sonra yerini geriden gelen bir başkasına bırakıyor. Hakimiyeti Milliye Gazetesi başlığı. Gazi ve Latife Hanım'ın sandığa rey atarken bir fotoğrafı. İntihabı umumi sakin geçti. Arkadan Akşam Gazetesi'nin başlığı geliyor. Gazi'nin, Ali Fuat Paşa'nın, Rauf Bey'in, İsmet ve Fevzi Paşa'nın fotoğrafları üzerinde irip puntolarla "Müdafaa-i hukukun zaferi." Arkadan İktam Gazetesi ilk sayfada ikinci grup liderlerinden bir ikisinin fotoğrafı, üstlerinde başlık. İkinci grup namzetleri hezimete uğradı. Çankaya Köşkü civarı, Ankara Çankaya yolu, sabah. Havada yaz sesleri, kuş cıvıltıları, ağustos böcekleri, yaklaşan otomobilin uğultusu. Kurtuluş leitmotivi, Latife leitmotivi ile karışarak sürüyor. Başvekil Hüseyin Rauf Bey'in arabası, yaz bozkırının yeşil aydınlığı arasında tozutarak köşke doğru ilerliyor. Köşkün ön bahçesinde Latife Hanım köpeği Foxy ile oynamaktadır. Latife Amazon giyinmiştir. Ceket, kravat, külot pantolon ve çizmeler. Besbelli ata binecek. Seyis atı getirinceye kadar Foxy ile oyalanıyor. İleriye bir şey atıyor. Köpek bir telaş attığını kapıp ona geri getiriyor. O da gülerek Foxy'yi okşuyor. Rauf Bey'in arabası köşkün cümle kapısına yaklaşır, durur. Şoför kapıları açınca Hüseyin Rauf Bey, Ali Fuat Paşa çıkıyor. Latife'yi görmüşlerdir. Güleç yüzle o tarafa yürürler. İki taraf buluşur. Ali Fuat Paşa gülerek, "Maşallah hanımefendi, bu ne güzellik, bu ne taravet, böyle sabah sabah." Latife memnun köpeği okşuyor. "At bineyim dedim, hava çok güzel." Hüseyin Rauf Bey mütebessim, "İyi fikir." Daha ciddi, "Paşa hazretleri kalktılar mı?" Latife onları götürmeye davranır. "Siz buyurun, banyo alıyordu, şimdi çıkar." Ali Fuat Paşa eliyle onu durduruyor. "Zahmete hacet yok, yolu biliyoruz." Yaklaşan ata bakarak, "Bakın atınız da geldi." Gülüyor. "Sakarya mı bu?" Latife, o da gülüyor. "Evet paşam, ta kendisi." Seyis hem kendi atını hem Sakarya'yı getirmiştir. Hüseyin Rauf Bey, Ali Fuat Paşa köşkün cümle kapısından giriyorlar. Latife bir süre köpeğini okşamayı sürdürüp arkalarından bakıyor. Sonra dizginleri alıp başını Seyis'in tuttuğu Sakarya'ya biniyor. Önde o, arkasında Seyis, kırsala uzaklaşıyorlar. Foxy de arkalarından. Ankara, Çankaya Köşkü, Kabul Salonu, gündüz. Paşa sabahlık yerine giydiği Arap maşlahıyla salona girecektir. Arkasından saygılı ve sessiz Nesim Efendi gelmektedir. Mustafa Kemal Paşa salona girerken mütebessim, "Beyler kıyafetimi mazur görünüz. Geldiğinizi duyunca sizi bekletmek istemedim. Hoş geldiniz. Hayrola?" Hüseyin Rauf Bey mütebessim, "İyi de ettiniz. Zira hayırlı haber getirdik. Beklemeye de tahammülü yok." Telgrafı Gazi'ye uzatıyor. "Şu telgrafı buyurun. İsmet Paşa'nın sulh muahedesini imzaladığını bildiriyor. Sabaha karşı geldi." Gazi haberi duyunca hafif bir şaşkınlık geçirir. Anlayamadığı bir şeyler yazılıymış gibi kağıda uzunca bir süre baka kalır. Benzi sararmıştır. Sonra başını kaldırıp her iki arkadaşının yüzüne ayrı ayrı bakıyor. Mustafa Kemal Paşa, "Meserretten şaşkına döndüm. Birer kahve içelim, birer de sigara. Kafamızı toparlarız." Nesim Efendi hayalet gibi kahve servisini hazırlamaya çekilirken Gazi koltuklardan birine oturuyor. Gözleri hala telgraf suretinde. Mustafa Kemal Paşa sigara kutusuna uzanıyor. "Tahmin ediyordum ama mütereddittim. Adamlar son dakikada cayabilirdi." Hüseyin Rauf Bey dumanların arasından, "Başta siz olmak üzere bu mesut günün muvaffakiyetini Karabekir Kazım, Ali Fuat ve Refet Paşalara medyunuz. Eser sizin eserinizdir. Ben de aranızda bir arkadaşınız olarak çalışmış olmakla bahtiyarım." Gazi o sırada gümüş tepsisi kahveleri getiren Nesim Efendi'den kahvesini alacaktır. Mustafa Kemal Paşa daha rahat ve samimi, "Siz ne diyorsunuz Rauf Bey? Samsun'a hareket edeceğim sabah Galata rıhtımında siz yok muydunuz? Ankara'da Ali Fuat Paşa'ya mülaki olmamız mukarrer değil miydi?" Susuyor, Nesim Efendi'nin ikram ettiği kahve fincanını sehpaya bırakıyor. "Bu sulh bizim kadar sizin de muvaffakiyetinizdir." Rauf Bey, paşadan önce almış olduğu kahvesini içmeden elinde tutmaktadır. Kararlı bir halde söze başlıyor. Hüseyin Rauf Bey, "Teveccühünüze teşekkür ederim. Bugün sizi sıkmak da hatırımdan geçmez idi." Biraz susar, sıkıntılıdır. "Lakin sebebi muhtelifeden istifamı da size arz etmek arzusundayım." Az susuyor. "Beni anlayacağınızdan eminim." Mustafa Kemal Paşa cidden hayrete düşmüştür. "Bu da nereden çıktı? Seni kızdıran İsmet mi? Büyük sabır ve tahammül gösterdin. Fakat İsmet'in tavrı hareketi münhasıran sana karşı değil, hepimize karşıydı." Az susar, sonra daha dostça, "Bu bahsi sen bana hiç açmamış ol kardeşim. Unutalım gitsin." Ali Fuat Paşa kahve fincanını dudağından ayırarak söze karışacaktır. Ortaya konuşur ama Rauf Bey'den yana olduğu hissediliyor. Ali Fuat Paşa ortadan konuşur. "Unutması müşkül görünüyor. Fil hakika muvazene bozulmuştur. Senin apotranların kimler?" Kahve fincanını dudağına götürürken bunu anlayabilmek mümkün olamıyor paşa. Mustafa Kemal Paşa hem şaşmış hem kızmıştır. Koltuğundan kalkacakmış gibi bir hareketle cevap verecektir. "Bu ne biçim sual Fuat? Benim aportlarım yoktur." memleket ve millete kimler hizmet ve liyakat kudretini gösterirse aportlarım onlardır. Hüseyin Rauf, haklı olabilirsiniz lakin ben artık İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem. Onun istikbalinde bulunamam. Müsaade ederseniz, muvasalatında burada olmamak için daire-i intihabiyeme seyahate çıkayım. Mustafa Kemal Paşa yumuşak, teskin edici. Bilakis onu istikbalinde bulunup takdir ve tebrik etmelisin. Az susup, hükümet reisine bu yakışır Rauf Bey. Hüseyin Rauf Bey'in yüzü hem asabi hem gergin, dişlerinin arasından konuşuyor. Yok, hayır. Sigarasını kül tablasında ezer. Bu hususta kendime hakim değilim paşam. Paşanın gözlerinin içine bakarak yapamayacağım. 35. ayrımın sonu. Sayfa 426.